Ayrım 49, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 520. Bin Şibam'ın çöl savaşçılarından oluşturduğu ekip toplanıp yola çıkmaya hazır hale geldiğinde, doğu ufku sarı ve turuncu renklerle bezenmişti. Kamptan ayrılıp Mansur'un kaçakları son gördüğü yere doğru hızla ilerlediler. Güneşle pişen sert taşlı toprak üzerinde develerden bir iz görmeleri çok zordu. İz sürmede usta avcılara bölgeyi santim santim taratmak için de yeterli vakitleri yoktu. Mansur'un önderliğinde Kadim'in gittiği yönde ilerliyorlardı. 2 saat sonra olağanüstü şekiller oluşturarak önlerinde yükselen kum tepelerine vardılar. Kum dalgalarıyla kaplı tepelerin yüzleri sabahın ilk aydınlığında mavi, mor, ametist renklerine bürünmüştü. Tepelerin zirveleri ise dev bir iguananın sırtı gibi keskin çizgiliydi. Bir kum tepesinin üzerinde 2 devenin derin ayak izlerini gördüler. İzleri takip etmeyi denediler ama atların bacakları ince kumlara gömülüyor, ilerlemeleri mümkün görünmüyordu. Başarı şanslarının olmadığını gören Dorian yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. "Yeter Bin Şibam," dedi yaşlı savaşçıya. "Devam edemeyiz. Beni burada bekleyin." Dorian bir sonraki kum tepesini aşarken Mansur'un bile yanına gelmesine izin vermedi. Yorgun atı tırmanmak için çok büyük bir çaba harcıyordu. Zirveye güçlükle varabildi. Dorian atından indi, Mansur aşağıdaki kum vadisinden babasını izliyordu. Gözünü kırpmadan çöle bakan Dorian'ın entarisi serin sabah esintisiyle dalgalanıyordu. Uzun süre kıpırdamadan durduktan sonra dizlerinin üzerine çöktü. Mansur babasının annesi için dua ettiğini biliyordu. Yasmini'yi kaybetmenin keskin acısıyla boğulacakmış gibi oldu. Dorian sonunda atına bindi ve tepeyi inmeye başladı. Aygır ince kumlar üzerine yarı koşuyor, yarı kayıyordu. Tek söz etmeden yanlarından geçen Dorian, çenesi göğsüne dayanmış halde kampa doğru ilerlemeye koyuldu. Diğerleri de hiç konuşmadan liderlerinin ardına düştüler. Dorian kamp dışında atını diğer atların yanında durdurup indi ve seyisler hemen aygırın dizginlerini aldı. Dorian hemen arkasından gelen Mansur ile Sörgay'ın çadırına doğru yürüdü. Niyeti üvey kardeşiyle yüzleşmek ve gerçek kimliğini açıklayarak Tom, Sera ve kendisine yaptığı kötülükleri yüzüne vurmak, Kadim İbn Ebu Bekir'in kampta bulunuşunun hesabını sormaktı. Çadıra varmadan önce yoklukları sırasında bir takım değişiklikler olduğunu gördü. Girişte bir grup yabancı vardı. Hepsi denizci kıyafetleri içinde ve silahlıydı. Başlarında Arcturus'un kaptanı William Cornish vardı. Dorian öyle kızgındı ki adama neredeyse İngilizce seslenecekti. Büyük bir çaba göstererek yüzeye çıkmasını önlediği öfkesi yüzeyin hemen altında fokurdamaya devam ediyordu. Peşinde Mansur ile çadıra fırtına gibi daldı. Sörgay ile Verity odanın ortasında ayakta duruyordu. Üzerlerinde binici kıyafetleri vardı ve hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. İki adamın ani girişi baba kızı şaşırtmıştı. Susarak ciddi ifadeli yüzlere baktılar. "Ne istediklerini sor," dedi Gay kızına. "Bu davranışlarının son derece kaba olduğunu anlamalarını sağla." "Babam hoş geldiniz," diyor. "Ciddi bir sorun olmadığını umuyor." Verity'nin yüzü çok solgundu, perişan görünüyordu. Dorian baştan sağma bir selam vererek çadırın içine bir göz attı. Hizmetkarlar Sörgay'ın eşyalarını topluyordu. İşleri bitmek üzereydi. "Gidiyor musunuz?" "Babam çok önemli haberler aldı. İvedilikle Arcturus'a dönmek ve yelken açmak zorunda. En içten özürlerini sunmamı istedi. Planlarındaki ani değişikliği size hemen bildirmek istedi ama oğlunuzla birlikte İskenderabad'dan ayrılmış olduğunuzu öğrendi." "Haydutların peşindeydik," diye açıkladı Dorian. "Ama saygıdeğer babanızın görüşmelerimiz sonuçlanmadan ayrılmak zorunda kalması bizi çok üzdü." "Babam da son derece üzgün. Misafirperverliğiniz ve cömertliğiniz için minnettarız. Ayrılmadan önce bir konuda yardımını alabilirsem çok mutlu olacağım. Dün gece kampta çok tehlikeli haydutlar olduğunu öğrendik. 2 erkek, biri Arap, diğeri Avrupalı, muhtemelen Hollandalı. Babanız bu adamlarla konuştu mu?" "Gece çadırından ayrılırken görüldüklerine dair raporlar aldım." Sörgay bu soru üzerine gülümsedi ama gülümsemesi dudaklarında kalmış, buz gibi bakan gözlerine ulaşmamıştı. "Babam dün gece kampa gelen 2 adamın haydut olmadığını garanti ediyor. Adamların planlardaki bu değişikliğe sebep olan mesajı ileten haberciler olduğunu söylüyor. Yanında çok kısa bir süre için kalmışlar." Babanız bu adamları iyi tanıyor mu diye ısrarla sordu Dorian. Babam onları daha önce hiç görmemiş. İsimleri neymiş? Adamlar isimlerini söylememiş, babam da sormamış. İsimleri bir önem teşkil etmiyormuş, basit habercilermiş. Mansur cevapları tercüme eden Verity'nin yüzündeki ifadeyi dikkatle izliyordu. Yüzü sakindi ama sesinde belli belirsiz bir gerginlik, gözlerinde de aklından karanlık düşünceler geçiyormuş gibi koyu gölgeler vardı. Mansur'a bakmaktan kaçınıyordu. Ekselanslarına adamların getirdiği mesajın içeriğini sorabilir miyim? Sir Guy başını üzgünce iki yana salladı. Sonra iç cebinden üzerinde iki kırmızı balmumu mühür bulunan parşömen bir paket çıkardı. Ekselans mesajın resmi ve gizli bir evrak olduğunu üzüntüyle belirtiyor. Bir yabancının mesajı ele geçirme teşebbüsü savaş sebebi sayılacaktır. Ekselanslarına kimsenin böyle bir niyeti olmadığını iletin lütfen. Dorian konu üzerine daha fazla ısrar etmeye cesaret edememişti. Ekselanslarının bu ani gidişi beni çok üzdü. Umarım yolculuğu kazasız belasız geçer ve ummana yakında tekrar gelme fırsatı bulur. Yolculuğun ilk kilometresi boyunca ona eşlik etme şerefini bahşederler umarım. Babam bundan onur duyar. Son hazırlıklarınızı yapmanız için şimdi ayrılıyorum. Kampın hemen dışında bekliyor olacağım. Halife çadırdan çıkarken iki erkek eğilerek selamlaştı. Verity çadırdan ayrılan Mansur'a acı dolu kısacık bir bakış fırlattı. Mansur genç kadının umutsuzca onunla konuşmak istediğini o zaman anladı. Sir Guy ile Verity Kaptan Cornish ve silahlı denizciler eşliğinde Dorian'la Mansur'un beklediği yere geldi. Dorian öfkesini tamamen kontrol altına almıştı. Hep birlikte yola koyuldular. Mansur atını ona yaklaştırmıştı ama Verity buna rağmen babasının hemen yanında duruyor, babasıyla Dorian arasında geçen nazik, bir o kadar da yararsız konuşmaları tercüme ediyordu. İlk tepeyi geçmeleriyle denizden gelen serin ve ferahlatıcı rüzgar yüzlerini yaladı. Verity şapkasını tutan eşarbı biraz gevşetti. Ama şiddetini tam o sırada arttıran rüzgar şapkasını başından uçuruverdi. Şapka sert kenarı üzerindeki bir tekerlek gibi dönerek tepeden aşağı yuvarlandı. Mansur atını çevirerek şapkanın ardına düştü. Aygırı hiç yavaşlatmadan eyerin üzerinden iyice eğildi ve şapkayı yerden kaptı. Sonra geri dönerek şapkayı atını ona doğru sürmekte olan Verity'ye verdi. Genç kadın başını sallayarak teşekkür ettikten sonra şapkayı taktı ve ağzını ipek eşarpla bir süreliğine örttü. Diğerleriyle aralarında yaklaşık 100 adımlık bir mesafe vardı. ''Sadece bir dakikamız var. Babam hemen şüphelenecektir. Dün gece gelmedin, seni bekledim.'' ''Gelemedim.'' Sebebini açıklayacaktı ki Verity sözünü kesti. ''Tanrıçanın kaidesinin altına bir mektup bıraktım.'' ''Verity.'' diye sertçe seslendi Sir Guy. ''Buraya gel kızım, tercüme etmen gerekiyor.'' Verity şapkasını başına iyice yerleştirip hafifçe eğerek kısrağını mahmuzladı ve babasının yanına gitti. Mansur'a bir daha hiç, iki atlı grup kibar veda sözcüklerinin ardından birbirinden ayrılırken bile bakmadı. Sir Guy Maskat'a, halife ise İskender Abad'a doğru yola koyuldu. Acımasız öğle güneşi altında Tanrıça'nın yüzünde melankolik bir ifade vardı. Yılların güzelliği üzerindeki etkisi gün ışığında daha da belirginleşmişti. Mansur başka kimse olmadığından emin olmak için etrafına bakındıktan sonra heykelin önünde diz çöktü. Rüzgarla savrulan kumlar kaidenin bir tarafında alçak bir yığın oluşturmuştu. Biri 5 küçük beyaz çakıl taşını bir ok şekli oluşturacak şekilde dizmişti. Gösterdiği noktada kumların yakın zamanda eşelenmiş ardından tekrar düzeltilmiş olduğu belliydi. Mansur kumları eliyle süpürdü ve heykelin kaidesiyle taş zemin arasında dar bir boşluk olduğunu gördü. Eğilip bakınca katlanıp boşluğa itilmiş bir yaprak parşömeni fark etti. Yerinden çıkarmak için hançerini kullandı. Parşömeni alınca her iki yüzünün de zarif, kadınsı bir el yazısıyla dolu olduğunu gördü. Yaprağı tekrar katlayıp kol ağzından içeri itti ve hızla çadırına dönüp iç bölmeye girdi. Mektubu döşeğinin üzerine açıp dikkatle okumaya başladı. Giriş yapılmamış doğrudan konuya girilmişti. ''Umarım bu gece burada olursun. Görüşemezsek bu mektubu bırakacağım. Kısa bir süre önce alarm verildiğini ve atlıların kamptan ayrıldığını duydum. Senin de aralarında olduğunu varsayıyorum. Muhtemelen bu gece babamın çadırına gelen iki adamın peşine düştünüz. Bu adamlar Zeyn el-Din'in ordusundan iki general. Birinin adı Kadim İbn Ebu Bekir, diğeri ise adını bilmediğim Hollandalı bir haydut.'' Maskat'a saldıracak olan Türk piyadelere kumanda ediyorlar. Getirdikleri haberlere göre Zeyn'in ordusunu taşıyan filo ve nakliye gemileri artık Zanzibar yollarında değil. 2 hafta önce yelken açmışlar ve Bumi adası açıklarına varmışlar bile. Orada demir atmış bekliyorlar. Türkler saldırdığında şehirde kısılıp kalmamak için babam ile bir an önce Arcturus'a dönmemiz gerekiyor. Babamın niyeti Zeyn şehre girdiğinde huzurda bulunmak için Zeyn'in filosuna dahil olmak. Mansur kalbinin korkuyla buz kestiğini hissetti. Bumi adası Maskat limanından sadece 10 deniz mili uzaktaydı. Düşman sinsice üzerlerine gelmişti. Şehir çok büyük bir tehlike altındaydı. Okumaya hızla devam etti. Zeyn bizzat amiral gemisinde bulunacak, filosunda 7000 Türk askeriyle dolu 50 büyük zambuk var. Savunmayı şaşırtmak ve limanı koruyan hisarlardaki toplardan kaçınmak için yarımadada inip şehre karadan yaklaşmayı planlıyorlar. Saldırı sen bunu okuduğun sırada başlamış olabilir. Birlikler ve savaş levazımıyla dolu 50 zambuk yolda. Önümüzdeki hafta içinde Maskat'ta olacaklar. Mansur korkunç gelişmeleri babasına iletmek için çadırından fırlama isteğini güçlükle bastırdı ve kendini mektubun geri kalanını okumaya zorladı. Babamın Junta'ya yaptığı yardım teklifini sadece herkesi kandırmak ve Zeyn'in hepsini birden ele geçirebilmesi amacıyla çöl şeyhlerini Maskat'ta tutmak için gündeme getirilmiş sahte bir teklif. Zalimce bir oyalama taktiğinin bir parçası olduğunu büyük bir üzüntü ve suçluluk hissiyle söylüyorum. Şeyhler Zeyn'den hiç merhamet görmeyecek, sen ve baban da öyle. Bir saat öncesine kadar bunların hiçbirinden haberim yoktu. Babamın sunduğu İngiliz korumasının gerçek olduğunu sanıyordum. Babamın kardeşleri Tom ve Dorian'a yaptıklarından utanç duyuyorum. Sen anlatana dek bunlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Babamın hırslı bir adam olduğunu her zaman bildim ama kişiliğinin gerçek yüzünü bugüne kadar görememişim. Keşke yaptıklarını bir şekilde telafi etme imkanım olsaydı. Edebilirsin Veriti, imkanım var diye fısıldadı Mansur okumaya devam ederken. Dağısı var ve bunları anlatmak bana acı veriyor. Bu gece Kadim İbn Ebu Bekir'in annen Prenses Yasmin'i öldüren aşağılık katil olduğunu öğrendim. İşlediği cinayeti böbürlenerek anlatıyordu. Babanı ve seni de bu gece öldürmek istedi. Babam buna engel oldu. Sebebi elbette size duyduğu merhamet değil. Zeyn el-Din'in şehri tekrar ele geçirme planlarını tehlikeye atma korkusuydu. Babam onu engellemiş olmasaydı kurtuluş umudum üzerine yemin ederim ki seni uyarmanın bir yolunu bulacaktım. Babamın yaptıklarından duyduğum tiksintinin yoğunluğunu tahmin edemezsin. Kısacık bir saat içinde ondan nefret ettim. Korkum nefretimden de fazla. Lütfen sebep olduğum üzüntüler için beni affet Mansur. Senin bir suçun yok diye fısıldadı Mansur ve mektubun son satırlarını okudu. Dün gece sana karşı bir şey hissedip hissetmediğimi sormuştun. O zaman cevap vermemiştim. Şimdi vereceğim. Evet, hissediyorum. Tekrar karşılaşacak olursak seni üzmeyi asla istemediğimi aklından çıkarmamanı istiyorum. Kuzenin Verity Courtney. Atları hiç merhamet göstermeksizin tüm enerjilerini tüketircesine sürdüler ve Maskat'a vardılar. Yine de geç kalmışlardı. Şehrin kuleleri ve minareleri görüş alanlarına girdiğinde top sesleri duydular ve limanın üzerindeki koyu renk dumanı gördüler. El Salil'in önderliğindeki atlılar yorgun bineklerini palmiye ağaçlarının arasından şehre doğru sürmeye devam etti. Artık hisarlar önünden gelen tüfek seslerini, bağırışları ve çığlıkları duyabiliyorlardı. İlerlemeyi sürdürdüler ve yolun ötesinin şehirden kaçan kadınlar, çocuklar ve yaşlılarla kaplanmış olduğunu gördüler. Çarpışma sesleri giderek yükselirken yön değiştirdiler ve palmiyeler arasında 4 nala ilerlemeye devam ettiler. Sonunda şehrin kapılarına doğru bir sel gibi akan Türk askerlerinin, bronz miğferlerinin, palaların ve mızrak uçlarının pırıltısı görüş alanlarına girdi. Atlarının enerjilerinin son demlerini kullanarak tek sıra halinde şehir kapılarına yöneldiler. Türkler onların önüne geçmek üzere kapılara doğru koşmaya başladı. Kapılar kapanıyordu. "Kapılar biz oraya varamadan kapanmış olacak!" diye bağırdı Mansur babasına. Dorian türbanını başından çekip aldı. "Onlara kim olduğumuzu gösterelim!" diye haykırdı. Mansur da türbanını çıkardı ve kızıl saçları sırtlarında bir bayrak gibi dalgalanarak ilerlemeyi sürdürdüler. Parapetlerden bir ses yükseldi. "El Salil, bu halife!" Kapılar yavaşça tekrar açılmaya başladı. Türk piyadeler atlıları engelleyemeyeceklerini anladı. Süvari birlikleri henüz varmamıştı. Onlar ikinci filodaydı. Oldukları yerde kalarak kısa yaylarını çıkardılar. İlk sıra oklar koyu bir leke halinde mavi gökyüzüne yükseldi ve yılan gibi tıslayarak hızla koşan atların arasına indi. Atlardan biri vurularak tüm hızıyla gerilmiş bir tele çarpmış gibi yere yıkıldı. Mansur döndü. İstaf'ı devrilen atın üzerinden çekerek terkisine oturttu ve ilerlemeye devam etti. Kapılar halife aralarından geçer geçmez tekrar kapanmaya başladı. Türk oklarının yağmuru altında kapılara yaklaşan Mansur, bocurgatı çeviren adamlara seslendi. Ama adamlar onu duymuyordu. Kapılar Mansur'un yüzüne kapanmak üzereydi. Sonra Dorian atını aniden çevirerek kapanmakta olan kapının tam önünde durdu ve mağın kanatlar kıpırtısız kala kaldı. Mansur kıl payı farkla kanatların arasından hızla geçti. Türk piyadeler kapıya doğru hamle yaptılar ama vaktinde yetişemediler. Parapetlerden yağan oklar ve mermiler karşısında çareyi palmiyelerin arasına geri çekilmekte buldular. Dorian atını dar sokaklarda dört nala sürerek camiye vardı ve en yüksek minarenin en üst şerefesine çıkan merdivenleri tırmandı. Bir tarafta limanı ve yarımadayı, diğer yanda tarlaları ve ağaçlıkları görüyordu. Daha önce parapetlerdeki topçular ve körfezdeki iki gemiyle hareketlerini koordine edebilme amacıyla bir işaret sistemi geliştirmişti. Zeyn el-Din'in yarımada kıyılarındaki filosunun bir orman oluşturacak kadar kalabalık direklerini o yükseklikten dürbünüyle görebiliyordu. Dürbünü indirerek Mansur'a döndü. Gemilerimiz hala güvende. Peri ile intikamı işaret etti. Ama Zeyn savaş zambuklarını yarımadanın diğer tarafından getirip körfeze girdiği an büyük bir tehdit altında kalacaklar. Onları limandaki bataryaların koruması altına almalıyız. Ne kadar direnebiliriz baba? Mansur onları takip eden Bin Şiban ve Mustafa Zindara'nın anlamaması için sesini alçaltıp İngilizce konuşmuştu. Güney duvarındaki çalışmalarımızı bitirmek için zamanımız olmadı diye cevap verdi Dorian. Zayıf noktalarımızı çok yakında keşfedeceklerdir. Zeyn zaten neredeyse hepsini şimdiden biliyordur. Şehir onun casuslarıyla kaynıyor. Bak, Mansur dış duvarın üzerinde birikmiş cesetleri işaret etti. Mustafa Zindara elinden geleni yapıyor ama birkaçının gözünden kaçmış olduğuna şüphe yok. Dorian aceleyle eğreti çözümler üretilen savunmadaki boşlukları inceledi. Yapılan tamirat geçiciydi. Kararlı birliklerin saldırısı karşısında uzun süre dayanamazdı. Sonra dürbününü kaldırarak şehrin güneyindeki palmiye ağaçları üzerinde gezdirdi. Vücudu aniden kas katı kesildi ve dürbünü Mansur'a uzattı. İlk saldırı gerçekleşiyor bile. Palmiyelerin altında bir araya gelmekte olan Türklerin bronz miğferleri ve mızrak başları gün ışığında pırıldıyordu. Mansur, derhal Peri'ye giderek iki geminin de kumandasını almanı istiyorum. Onları kıyıya mümkün olduğunca yaklaştır. Gemideki toplarla güney duvarına yapılacak saldırıları püskürtmeni istiyorum. Dorian daha sonra oğlunun bir şalupa içinde Peri'ye doğru ilerlemesini izledi. Mansur güverteye ayak basar basmaz iki gemide demir aldı. Gabya yelkenlerini açarak körfezin içlerine yöneldiler. Peri'ye Mansur intikama Batula kumanda ediyordu. Dorian güneye baktı ve Türklerin ilk dalgasının tarlalar üzerinden duvarlara doğru ilerlemeye başladığını gördü. Minarenin üzerine kırmızı bir bayrak çekilmesini emretti. Bu, bir saldırının eli kulağında olduğunu anlatan önceden kararlaştırılmış bir işaretti. Mansur'un bayrağa baktığını görünce ona el sallayarak güneyi işaret etti. Mansur anladığını belirtmek için el salladı ve gemi hafif esintiyle körfezde sakince ilerlemeye devam etti. Sonra gemiler tam liman duvarının önünde sırayla döndüler. Dorian lombarların inip topların hırlayan bir canavarın dişleri gibi dışarı çıktığını gördü. Mansur'un uzun bedeninin top güvertesinde bir aşağı bir yukarı ilerlediği görülebiliyordu. Mansur arada sırada duruyor, top kundaklarının çevresinde gergince toplanan tayfalarla birkaç kelimelik kısa konuşmalar yapıyordu. Güney hisarı ve önleri yüksek taş duvarların oluşturduğu açı yüzünden hala görülmüyordu. Ama Peri daha da yaklaşıp kıyıya doğru dönünce manzara Mansur'un gözleri önünde tamamen açıldı. Uzun merdivenler taşıyan Türkler bir araya toplanmıştı. Bazıları hisarın diğer tarafından çıka gelen iki güzel küçük gemiye baktı. Türk piyadeler daha önce bir savaş gemisi topunun yarattığı etkileri görmemişti. Bazıları el bile salladı. Mansur Türkler arasında korku uyanmaması için kendi adamlarına da el sallamalarını emretti. Her şey rüyadaymış gibi gerçekleşti. Mansur güverte boyunca ilerleyip tüm topları kendi elleriyle birer birer indirmek için zaman buldu. Mürettebattan bazılarını topların en yüksek hallerinde en etkin olmadığına ikna etmekle zorlanmıştı. Kıyıya yavaşça yaklaştılar. Mansur İskandil'i sarkıtan tayfayı duydu. Beş! Yeterince yaklaştık diye mırıldandı Mansur. Sonra kumrağa döndü. Bir kerte yukarı al. Peri kıyıya paralel yeni bir rota tutturdu. Şimdi şunlara Bay Pandit Singh'in mallarından koca bir lokma tattıracağız diye mırıldandı Mansur dürbününü indirmeden. Peri'nin provasındaki topları kıyıya dönmüştü. Ama Mansur tüm gövdenin dönmesini bekledi. İlk salvonun etkili olması çok önemliydi. İlk atışların ardından düşman hemen korunaklı alanlara kaçışacaktı. O kadar yakınlardı ki dürbünüyle Türklerin zincir zırhlarının halkalarını ve subayların sorguçlu miğferlerindeki tüyleri ayrı ayrı görebiliyordu. Dürbünü indirerek bataryanın yanına döndü. Bütün toplar hedefe dönmüş emrini bekliyordu. Sağ elinde tuttuğu kırmızı ipek eşarbı havaya kaldırdı. Ateş diye bağırdı ve elini hızla indirdi.
48. ayrımın sonu. Sayfa 529.